Ayrım 6, Kuzgunlar ve Leşler, 2. cilt, Erol Toy, sayfa 74. 5. kısım. Alberto Antrepo'nun kapısını ardından kapattı. Giovanni'ye yol göstererek ilerledi. Şişe kasalarının arasındaki dar koridorlardan yürüdüler. Dipte mazgal deliklerinin cansız ışıklarıyla aydınlanmış bir köşe vardı. Cilalı tahtayla bölünmüş, masa ve koltuklarla döşenmiş bu bölmeyi yazıhane olarak kullanıyordu Alberto. Bölmenin ortasındaki maun, ayakları, çerçeve aynaları, Venedik armasıyla işli masa, Antrepo'nun kuntluğuna uygun bir oturaklıkla bölmeyi doldurmuştu. Arkasındaki kadife kaplı koltuk, Antrepo'nun rendesiz tahta kasa işlenmemişliğine bir görkem, bir renk getiriyordu. Masanın önünde hazeren tipi ince yuvarlaklıklarında akaju gülümseyişli sandalyeler yerleştirilmişti. Tam ortalarında mermerden bir küçük sehpa, gümüş ayaklarını yerdeki İsfahan halısına dayamıştı. Giovanni dün burasını görmediğini anımsadı. Alberto da göstermediğini aynı anda anımsayarak güldü. Gemi yorgunluğu burasını unutturdu. Nasıl buldun?
Böyle bir yer olduğunu düşünmemiştim bile. Çok güzel.
Beğendiğine sevindim. İşte işimizin beyni burada. Bizden başkasının anlayamayacağı şu defterde diyerek masanın ağır kapağını açtı. Oradan çıkardığı kalın bir defteri Giovanni'ye uzattı. Şu anda senin de anlayabileceğini sanmam. Öğreneceksin. Bu sayfaların her biri iş yaptığımız insanların kimlikleri, kişilikleri, nitelikleriyle doludur. Öteki yanı ise yıllardır yaptığımız, karşılıklı alışverişte kullandığımız ya da kullanamadığımız olanakları belirler. Buradaki yazılar dojluk şifresinin aile şifresiyle karıştırılmış biçimiyle yazılmıştır.
Dojluk şifresini biliyorsun.
Akademide öğrettiler efendim.
Burada da aile şifresini öğreneceksin ve öğrendikten sonra defterin şifresini çözeceksin. Aileden birine bir şey olduğunda bu deftere göre işin sürmesi sağlanacak.
Defteri burada bırakmak sakıncalı değil mi efendim?
Birini burada bırakmak sakıncalı değil. İkisini birden bırakırsan o zaman sakınca çok büyük.
Demek ki iki defteriniz var.
Evet, biri de işin başındakinin aile kasasında. Buradan döner dönmez yeni bilgileri aynı biçimde işlenmek üzere beklemektedir.
Herhangi biri yitirildiğinde ötekine dayanmak için olsa gerek.
Hem bunun için hem de gerektiğinde yapılacak değişiklikleri ötekine aktarmaktan kurtulmak amacıyla.
Bağışlayın, bunu anlayamadım.
Bak Giovanni, dedi Alberto, gözleriyle kimsenin bulunmadığını bildiği halde her yanı tarayarak sesini azalttıktan sonra. Biz tüccarız. Şimdi sen de işe başladığına göre öğrenmek zorundasın. Venedik devletini biz ayakta tutarız. Devlet biziz açıkçası. Ancak zaman olur meclis üyeleri, dojluk yöneticileri arasında bile çıkar çelişkileri doğar. Ya da çıkar birliklerinin yarattığı uyumların ortaklıkları. Aynı anda aynı pazara sahiplenme çekişmesi güçlünün zayıfı ezmesine yol açabilir. O zaman sen ya pazarın verimsizliğini göstermek ya da kazancının azlığından yakınmak amacıyla defterlerden birini, oradakini değiştirmek zorunda kalabilirsin. Neden dersen, tüccar tüccarın sözüne inanmaz. Uzun zamandır yazılarımıza da inanılmamakta ya, neylersin?
Biz yine de tedbirli olmak durumundayız. Peki o zaman şifreyi nasıl çözerler?
Bir Venedikli yeryüzündeki bütün şifrelerin anahtarını bilir yavrum. Bu da altındır. Anlayacağın bizim için şifre geçerli değildir. O yüzden oradaki salt dojluk şifresiyle yazılıdır da buradaki özel şifreyle düzenlenir.
Demek ki buradaki daha sakıncalı bilgilerden oluşuyor.
Tersine, buradaki daha kesin bilgilerden oluşur. Ancak Osmanlı şifre çözmeye falan uğraşmaz. Bir kez kuşkulandı mı yatırır adamı işkenceye. Kendince kuşkusu giderilinceye bildiğini de bilmediğini de anlattırır. Sonra da kendince cezayı uygulayıp çıkar işin içinden. Duvarları dinler, attığımız her adımı gözler. Ama bir kez de güvendi mi kendi insanından kuşkularını sana çözümletmeye uğraşır.
Bildiğim tüccarın güvencesi vardı burada, can ve mal güvencesi.
Bildiğin doğru, yorumun yanlış. Mal ve can güvencemiz üçüncü kişilere karşıdır. Devletse toprağının üstündeki herkesin, ister kendi reayası olsun, ister yabancı, herkesin üzerindeki hak sahibidir. Bunu bilesin.
Bilende yanlış düşünmene olanak kalmaz. Elbette kendi reayasına göre bizim olanaklarımız çok fazla. Bir kadıya başvurup güvence istesek hemen başımıza kolcu verirler. Reayasına daha güç kolcu verir. Malımız devlet gözetimi ya da gözetimsizliğinden zararı uğrasa hemen karşılığını öderler. Ama bütün bunlar bizim elimizi kolumuzu sallayarak dilediğimizi yapmamız için yeterli değildir. Yasalarına, yani kendi sultanlarının buyruklarına aykırı bir davranışımızı yakaladılar mı, kendi insanlarına nasıl ceza veriyorlarsa bize de aynını verirler.
Desenize hiçbir ayrıcalığımız yok.
Kim diyor? Onlar bir yerden bir yere mal götürürken her sınırda gümrük öderler. Hem de %9. Biz bir kez öderiz ve %2'dir ödeyeceğimiz. Bir yerde ödemişsek başka yerde alamazlar. Anlayacağın ayrıcalığımız budur. Onun dışında belli menziller, belli konaklar ve antrepolardan, bize ayrılmış mahallelerden ötede kendi reayasından alttayız bilesin. Ona bir görevli kızdığında ancak yargılamak olanağına sahiptir. Bizi hırpalayabilir. Kefere tüccarının canı Osmanlı uyruğunun canından daha az tatlı olmaya koşuludur. Olmazsa çekip gidebilir, anladın değil mi?
Anladım efendim, çok dikkatli olmak gerekiyor.
Tamam, benim de söylediğim bu. Giriş harcını yatırırken seni de yazdırdım. Şimdi yapacağımız işleri bir konuşalım.
Birden durakladı. Bir şey anımsamışçasına gülümsedi. Dudaklarının ucuna gelen soruyu tuttu bir an.
Roxana nasıldı?
Kıpkırmızı oldu Giovanni, yüzünü yere eğdi. Bir süre ne diyeceğini düşündü, bulamadı. Başını kaldırdığında gözleri yanıyor, yanakları parlıyor. Doğu cennetini gölgenizde gördüm desem efendim, deyip sustu.
Cennet bizim cennet Giovanni, dedi Alberto. Daha doğununkini görmedin, görürsün. Sanırım bu ilk tanışma çok pahalıya mal olmadı.
Olmadı derken yoklandı Giovanni. Kesesini yitirmenin kaygısıyla arandı. Bulunca gülümsedi. İşte gerisi burada durmakta.
Eh iyidir, bunu sakla. Gerisini de aynı işlerde kullanırsın. İlk ağızda fena sayılmaz. Daha öğrendikçe ucuzun iyisini bulursun. Şimdi değil, çok sonraları.
Sizin öğretmenliğinizde.
Benim mi, Roxana'nın mı bilinemez. Kişi bunu öğrenir yavrum, dedi Alberto. Mutlaka öğrenir. Ve iyisi ustasından öğrenmektir. Ustası da Roxana gibilerdir. Ne diyorduk?
Yapacağımız işleri konuşalım buyurmuştunuz.
Ha, evet. İlkin şu şifre işini çözümleyelim. Çünkü ayrılacağız. Sen armamız ve ikinci mührümüzle aşağı ineceksin. Ben yukarı.
Derken yine bakındı yöresine, sesini iyice azalttı.
Konya dolaylarına çıkacağım. Orada eski bir satıcımız var. Buğday verecek, verebilirse işlerimiz çok kolay yürüdü demektir.
Yasak mı?
Yasak. Biz de yasağa yararız herkesin de. Bakalım yine yarabilecek miyiz?
Asıl bunu öğrenmek isterdim.
Öğreneceksin, zamanı var. Sen şifreyi çözüp defterdekileri bellersen her şeyi öğrenmiş olacaksın. Ben de oradan öğrendim. Baban öyle buyurmuştu. Haydi bakalım, başlayalım.
Defterin başına oturdular. Giovanni ilk sayfayı açtı. İlkin hiçbir şey çıkaramadı. Dojluk şifresinin anahtar sözcük ve harflerini aklından geçirerek çöreklendiği sayfadan her çözdüğünü sandığı cümleye kahkahalarla gülüyordu amcası. Sonunda aile şifresinin anahtarlarını da anlatmaya başladı. Birden anlam kazandı defterde yazılanlar. Kendi kendine çözebileceğine inanınca defteri kucakladı. Dudaklarını kıpırdata kıpırdata başladığı okuma, giderek açık yazılmış bir mektup kolaylığıyla dizelendi belleğinde. Amcası onun deftere daldığını görünce arkasındaki maun dolaptan çektiği kalın parşömenlere bir şeyler yazmaya başladı. Giovanni amcasının dürüp verdiği mektubu koynuna koydu. Kesesine İskenderun gümrük emiğine mühürletilmiş kimlik belgesini yerleştirdi. Amantini mührünü sağ elinin işaret parmağına geçirdi. Atının üstüne kuruldu. Stavro bunu bekliyormuşçasına kervancı Tayyip'e işaret etti. Alberto Antrepo'nun kapısından uğurladığı yeğenini. Stavro atını efendisinin yanına çekerek kahyalığa soyundu hemen. Giovanni amcasının dediklerini aklında yineleyerek ses çıkarmadı. Arkalarında birbiri ardına dizili veren develerin çan sesiyle İskenderun'dan çıktılar. Dar, toprak, bakımlı yolun iki yanında dut ağaçlarıyla ağaçların arasında uzanıp giden zakkumların koyu kızıllığına vurdu gölgeleri.
yolun hafif meyillendiği yerlerde sarı toprağın ortasında yeşil ve kızıldan oluşan bir ayrımın tadıyla irkildi Giovanni. Stavro'ya döndü atının üstünde.
Böyle bir yol olduğunu hiç düşünmemiştik.
Görmeden inanılmaz efendimiz diye yanıtladı Stavro. Gördüğünüz bu dutlar ve zakkumlar böyle Şam'a değin gider.
Doğrusu insan kendini serin bir bahçede sanıyor.
Soğuk oluktan mola verilmesini buyurursanız efendimiz, bahçenin güzelini görmeniz işten değildir. Belenin ortasında hemen yol kıyısındaki hanın terasından Amik Ovası, saray eyvanından has bahçe gibi görünür. Yeşilin koyusu, kızılın uçarısı, mavinin durusu, sarının ballısı gözlerinizin önüne öyle bir serilir ki anlatılmaz.
Dediğini unutmayacağız Stavro dedi Giovanni. Varır varmaz kendimizi terasa atıp cenneti kendi gözlerimizle seyreyleyeceğiz.
Stavro efendisini sevindirmenin kıvancıyla yalandı kalın kalın. Atının dizginini kısarak iki adım geriden geldi. Sonra tepeden bir bakışla ardı ardına uzanan develeri saydı. Eşeğinin üstünde bacaklarını sallayarak uyuklamaya hazırlanan Tayyip'e baktı sert sert. Tayyip hemen toparlandı. Stavro'dan aldığı buyruğu adamlarına iletircesine kervanın iki yanına bakındı. Atlarının üstünde gözleri her an belirecek sakıncalara fır dönen silahlı adamlar daha bir dikkat kesildiler.
Giovanni ardında olanlardan habersiz butlarının kaltağa sürtünmekten sızlamasına daldı.
Şimdiye değin ata binmemenin rahatsızlığı kalçasından beline tırmandı. Güneş alnında boynunda dolandı kızgın kızgın. Zakkumlarla dutların serinliği giderek güneşin kızgınlığına yenildi. Alnındaki boynundaki sıcaklık sulandı. Yüzünden boncuk boncuk ter döküldüğünü sandı bir an. Belen çukurunda şansı doğrulandı. Çenesinden gerdanından koynuna oluklandı ter.
Stavro efendisinin yanında bitti.
Buyurursanız az biraz hızlanalım efendimiz dedi. Belen hanına az kaldı.
Çenesini oynatırsa su olup eriyeceğinden ürktü Giovanni, gözleriyle olurlandı.
Stavro hemen Tayyip'in yanına geriledi.
Kervanın gidişine ayak uyduran atının hızlandığını o zaman sezinledi Giovanni.
Yeniden yanına sokulan Stavro'ya, ''Hep böyle sıcak mıdır?'' diye sordu.
''Çukur her zaman böyledir efendimiz. Az sonra tırmanmaya başladığımızda ince bir yel eser, belen üstünden. Serinler dinlersiniz.''
Öyleyse hayvanları zora koşmasaydık.
Burada koşulurlar efendimiz. Ancak kervan sahibi izin vermeden olmaz.
Kervancı sizin buyruk vermenize kalmadan kendi başına davranmaya alışırsa sonra başka bir iş daha yapmaya kalkışabilir ki efendimizin öfkesini çeke.
Ha, anladım dedi Giovanni. Ne yapılması gerektiğini söylersen düşünürüz.
Elbette efendimiz. Signor Amantini bendenizi buyruğunuza verirken her şeyin buyurduğunuz gibi yürüyeceğinden kuşku duymamaktaydılar.
Başını salladı Giovanni. Liman kentlerinde genellikle kişiyi yolmaya dönük bilinen insanların kendi hizmet dallarındaki ustalıklarına güvendi. İki gün önce Roxana, şimdi de Stavro görevlerinin en iyi biçimde gerçekleşmesine çalışıyorlardı. İkinci yolculuğunda aynı eksikleri yapmamak için gözlerini açması gerekiyordu. Ancak amcasının sözlerini anımsayınca kendini sıcağın içinde daha bir koyu görünen renklere verdi.
Adamın iyisini seçmek için paranın hasını ödemek zorunludur. Sonrasında için rahat olur.
Adamdan kâr etmeye kalkan da zarar edeceğini bilesin. Sözleri yineledi, hak verdi.
Bundan sonraki davranışlarında da iyisini seçmeye söz verdi kendi kendine. Bu seçimde de Stavro'nun yardım edeceğine kuşku duymadan terini kuruladı.
Dediği çıkmıştı. Dutların yol göstericiliğinde kıvrımlaşan zakkumlar dönemeç dönemeç yükselmeye başlamışlardı.
Başlar başlamaz da ince bir yel, yüzünde tanelenen terin üstünden ipek bir mendil yumuşaklığıyla geçmeye başladı.
Son dönemecin ucunda Geçit Hanı'nın kale yapısıyla karşılaştılar.
Develer, atlar kendiliklerinden hana yöneldiler. Bu yolları çok geçmiş olmanın alışkanlığıyla geniş kara demirden kapıların ak boşluğundan hanın avlusuna girdiler.
Han mütevellisinin adamları Stavro'ya bildik bildik baktılar.
Konuk kahyası yaklaştı.
Stavro Çorbacı, Amantinilerden ayrıldın mı?
Efendilerimden hoşnutum efendimiz diye atından atlayıp eğildi Stavro. Size Signor Giovanni Amantini'yi tanıtırım. Signor Adriano'nun oğludurlar.
Sonra Giovanni'ye döndü. Efendimiz de Belen Hanı kahyası Şuayb efendidirler ki babanızın iyi dostuydiler. Ne zaman karşılaşsalar derin söyleşilere dalarlardı.
Şuayb kahya Adriano'nun adını duyar duymaz yaklaştı atından inen Giovanni'ye.
Hoş geldin yavrum dedi, buyur benzemeklesin. Rahmetli Adriano karındaşımız pek dost insandı. Ne zaman buraya konuklasa sizin oraları anlatır, gönlümüzü hoşnut ederdi. Amcan Alberto da babanın geleneğini sürdürdü. Hoş geldin. Bir zamanımız olursa senden dahi Venedik üstüne söyleşi dileriz.
Ne zaman buyurursanız bildiklerimizi anlatmak boynumuza borçtur. Babamızın dostları layık görür, bizi de dostluklarına kabul buyururlarsa seviniriz.
Babanı da amcanı da çok severdik. İnce bir gence benzemektesin. Sanırız benden de... Ay... Sanırız diye... Sanırız senden de hoşnut kalacağız.
Elini sıkmak amacıyla uzanıp uzanmayacağını bilmiyordu Giovanni. Adam aldırışsız elini uzatarak öptürdü. Şaşkınlığından doğru ya da eğri yaptığını anlamadı Giovanni. Stavro'nun gözlerinde yanıp duran sevinç ışıltılarına bakınca yanlış yapmadığını anladı. Kahya'nın bir bakışıyla uşaklar develerin ıhtırılmasına seyirtmişlerdi. Kahya Stavro'ya,
''Sen kişizademizi her zamanki odalarına götür, biz de düzeni kuranda uğrarız.'' dedi.
Uşaklar atların dizginlerine yapıştıklarında hanın iç kapısına vardılar. Geniş mermer döşeli salon liman meyhanecisinin paralı görkeminden daha büyüktü. Stavro salonun ortasındaki şadırvana yanaştı. Ellerini yüzlerini yıkadılar. Yol terinden arını verdiğini sezinledi Giovanni. Stavro'nun sürüklemesiyle hanın terasına çıktı. Çıktığı anda da Stavro'nun anlattıklarının çok yavan olduğunu gördü. Amik göğünün üstünde batmaya eğimlenen güneş, doğanın renklerinden biri gibi donanmaktaydı. Ve bütün renkler birbirine karışarak alabildiğine parlak bir kaynaşmanın oyununda devinmekteler. Yeşil, güneşin pembe sarılığıyla karışıp bütün tonlarıyla ayrışmakta. Sarı, kızıl, mor, beyaz ve mavi, burgaç gibi birbirinin içinde dönenmekte.
Stavro, sizi ilk görüşte sevmiş olmalı Kahya Efendimiz dedi.
Daha sürdürecekti. Giovanni'nin doğaya daldığını görünce söylediklerini anlayıp anlamadığını bilmeden sustu. Kendi kendine konuşmanın anlaşılmadığına duaya durdu. Kendi öğütleriyle ters düştüğünü sezinledi mi diye baktı Giovanni'ye. Sezmediğini görünce içi rahatladı. Efendisi dönüp soruncaya ses çıkarmamak amacıyla o da baktığı yerleri yakalamaya uğraştı. Sonunda Giovanni döndü. Az önce söyledikleri çok uzaklardan kulağına çalınmış ve çoktan eskimiş sözcükler gibi asılı kaldı belleğinde. Anlamını yitirdi her biri. Aklına yerleşmeden renk deryasının içinde damlalaşıp yitti.
Bir şey mi söylemekteydin?
Hayır efendimiz, buradan görünüm güzeldir diyecektim. Siz çoktan sezinlediğiniz için gereksiz kaldı.
Dediklerini tümüyle anımsamıyordu. Ancak belleği sözcüklerin ve anlamının değişikliğinde diretti. Giovanni kaşlarını çattı. Anımsamaya uğraştı, anımsayamadı. Yine de direncini sürdüren belleğinin dürtüsüyle,
''Başka bir şey söylediniz.'' dedi.
Stavro o zaman az önce söylediklerini bağışlatırcasına daha da açarak ineledi.
''Kahya Efendi sizi ilk görüşte sevdi efendimiz. Dediğim gibi babanızın çok iyi dostuydu. O yüzden uzun süre amcanıza bile el öptürmedi. Sizi ilk gördüğü anda elini uzatması dostluğuna değer gördüğünün belirtisidir.''
''Ya bak buna sevindik. Amcamız hiç sözünü etmediğinden bir armağan veremeyeceğiz.''
Şuayb Efendi'nin armağanını bendenize vermişlerdi efendimiz. Yanınıza geldiklerinde sizin vermeniz çok daha yerinde bir davranış olur.
Anladık, güvenilirliğini kanıtlamaktasın. Bunu amcamıza ileteceğiz.
Bağlılığımı her an ispatlayabilmekteysem mutluluk duyarım efendimiz. Signor Amantini güvenilir olmasam ilk seferinizde yanınıza beni vermezlerdi.
Doğru, Amantiniler bu konuda hiç kuşkuya yer vermezler, haklısın. Güvenilirliğin kesin olmasa bunca yük yüklenmezdi sırtına.
Ben yükümden hoşnutum. Efendimizin düşüncelerine uygun davranabilmekteysem hoşnutluğum daha da artar.
Tasalanma. Beğenmediğimiz bir şey olduğunda apaçık söyleyeceğimizden kuşkun olmasın.
Oh, gerçekten babanıza çok benziyorsunuz efendimiz. O da ilk kez dedenizin yerine Halep'e giderken aynı şeyleri söylemişti.
Amcam söylemedi mi?
Amcanızın konuşmaya zamanı olmadı ki efendimiz. Babanız sağken birlikte gitmişlerdi her yere. O öldüğünde de işler öylesine bindi ki sırtına. Bizimle söyleşecek zamanları olmadı. Bağışlayın, sizi de söze tutup dinlemenizi engelliyorum.
Dinleniyoruz, ayrıca öğreniyoruz Stavro, sağ olun.
İzninizle varıp mallarımızın doğru yerleştirildiğini gözlerimle göreyim.
Olur, kervancımızla kolcularımızın da rahat etmelerini sağlayasın.
Hay hay efendimiz, hanın koşulları eşittir. Her yolcuya, her hayvana aynı oranda ilgi gösterilir.
Hiç ayrımsız mı? Peki özel bir şey istenmekteyse?
Hiç ayrımsız efendimiz, özel isteklerin karşılandığı görülmemiştir şimdiye. Her efendiyle uşaklarına birer ocak verilir, birer mum, birer şamdan sunulur. Gününe göre 3 kap yemek, yeterince yem de hayvanlara verilir.
Peki ama canımız bir şey istediyse, parasıyla değil mi?
Değil efendimiz, menzil kervansarayları ücretsizdir. O yüzden kahyanın dostluğu çok önemlidir. Sevdiğinin buyruğuna dilediğini verir, sevmediği de hiçbir ayrıcalıktan yararlanamaz. Pek ayrıcalık da varsayılmaz ama buyurduğunuz gibi canınız bir şey çekmişse, bunun da karşılanma olanağı varsa onu yitirir.
Şimdi anladık az önce söylediklerinin önemini. Eğer gelirse hemen sunalım armağanını, sunalım ki dostluğuna yaraşır olduğumuzu ispatlayalım.
Siz buyurun geldiklerinde efendimiz, ben hemen yetiştiririm.
Oldu. Stavro kendinden hoşnut, latasının eteklerini uçuşturarak döndü. Giovanni terasta ovanın renklerine daldı yeniden. Giovanni bütün kervanını kapanın avlusuna soktuğunda şaşırdı. Kendisininki gibi 100'e yakın kervan vardı avluda. Ve gelenlerle gidenler ana kapıdan birbirine dokunmaksızın geçiyorlardı. Kemerli hayvanlar kalın kapılara gözenek gözenek ayrılmıştı. Baharat kapanının büyüklüğü başını döndürdü Giovanni'nin. Kendince Venedik yapılarını ölçtü. Bir tek St. George alanındaki Türk hanıyla karşılaştırılabilirdi bu kapan. Koca kapıdan girdikten sonra alabildiğine geniş, taş döşeli bir avlunun 4 yanı depolarla bezenmişti. Sayvanın her bölmesi ağzına değin çuvallar, kasalar, bağlarla mal yığılı. Kapıların içinde görünen alacakaranlık depolar yığın yığın, harman harman, pahalı baharat. Zenginliği altın ve gümüşle ölçmeye alışkın sayardı kendini. Yığın ve harmanların değerini kendince hesaplamaya kalkıştığında rakamlarının yetmediğini gördü. Doğunun masal zenginliklerini kavramaya başladığını ayırdı ilk kez. Liman hanları menzil ya da konak görkemi kadife hanının büyüklüğü ve güzelliği karşısında yıkılıvermişti. Şimdi burada bir tek kapanın görkemi gördüklerinin tümünü sildi. Yaptıranın zenginliğinden çok içindekilerin varlığı gözlerini ışılattı Giovanni'nin. Kapıdan girdiğinden bu yana yönünü şaşırdı. Arada bir kendini yitirmemek amacıyla kapının arkasına gelmesine bakıyorlardı. Stavro ile Tayyip hiç duraksamasız ilerliyorlar. Gidecekleri yeri bildikleri öylesine belli ki Giovanni yatsımasız arkalarından yürüyor. Sonunda kapanın dibindeki hayvan kemerlerinden birinin önünde durdu kervan. Develer Tayyip'in bir hüslemesiyle ıhtılar. Kapan gediğinin önündeki çuvallara dayanmış bekleyen hammallar çözülen kasaların ucundan tutmaya seyirttiler. Stavro'nun ardına düşen Giovanni yeşil boyalı kapıdan içeri girdi. Girer girmez de gözlerinde yansıyan tabloyu belleğinin derinliklerine itti. Kendi antrepolarından daha büyük bir depoydu burası ve ağzına değin birbirinden ayrılması güç kokularla sarmaş dolaş baharat yığını halindeydi. Yan yana soldaki bölmenin kapısına vardılar. Latası sivri başlı, uzun seyrek sakalı, kızıl kızıl bakan gözleriyle amcasının tanımladığı gibi buldu Jirairoğlu Süleyman Efendi'yi. Stavro tanıştırma sözcüklerini gevelerken sokuldu. Elini sıktı Süleyman'ın. Omzunu yepeşledi Süleyman.
Adriano, karındaşımızın oğluyla tanışmak bizi mutlu kıldı. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Her geçen yıl artan özlemimizi giderdiniz. Stavro kulunuz tanıtmasa da tanırdık sizi, sevindik.
Babamın dostlarını görmek asıl bendenizi sevindiriyor efendim. Çok küçük yitirmenin acısı diniyor. Her zaman beklediğime kavuşmak mümkünsüz. Ne var ki onu benden iyi tanımış olmanız benim de özlemimi gideriyor. Sağ olun, size amcamın bir mektubunu getirdim. Kendileri gelemediler.
Baban da ilk seferinde Signor Alberto'yu getirip bir süre burada bırakmıştı. Görsün, öğrensin, pişsin için. ve gördük ki dostluğumuzun sürüp gitmesinde baban ölçüsünde katkılı bir insandır. Yazık, yitirmemeliydik Adriano dostumuzu. Ne var ki Amantini ailesinin her bireyi ticaret söz konusu olduğunda da, dostluk anıldığında da birbiriyle yarışmakta.
Amantini ailesi sürekli dostluklarıyla övünür efendimiz. Her zaman bize denilen tüccar dostlarıyla vardır.
Doğru denir efendim, dedi Süleyman. Dostluklar olmasa biz çoktan bu işi bırakacaktık. Bilmektesin, para işlerinde mala göre daha fazla çıkar var. Ne ki dostlarımızı, dostluklarımızı bir türlü geri bırakmadığımızdan bir lokma bir hırkaya işimizi sürdürmekteyiz. Neden? Geldiklerinde bizim yerimize bir başkasına selam götürmesinler. Bizden yüz çevirip başkasıyla değişilmez dostluklarını pekiştirmesinler. Amcam pek güzel bilir bunu. Bildiğinden ilişkilerimizde hiç gölge olmamıştır.
6. ayrımın sonu. Sayfa 88.